أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler, bir önceki dersimizde İsa Aleyhisselam'ın Resul olup İsrailoğullarını davet etmesini ve İsrailoğullarının da bu davet karşısındaki tutumlarını, tavırlarını anlatmıştık. Birkaç dersiz İsa Aleyhisselam'la ilgili dersler işliyoruz biliyorsunuz. O dersten sonra işte İsa Aleyhisselam'la ilgili geldiğimiz konu kardeşler, artık İsrailoğullarının İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istemeleri, onu öldürmeye teşebbüs etmeleri ama Allah Azze ve Celle'nin onu koruması ve göğe yükseltmesi. Geldiğimiz konu bu. Ancak kardeşler, bu konuyu sonra işleyeceğiz inşallah. Bu derste ise Yahya Aleyhisselam'ın özelliklerini, üstün vasıflarını anlatacağız. Bu dersimizin konusu bu. Bundan sonraki derste de kardeşler, Yahya Aleyhisselam'ın kavmini, daveti ve sonunda İsrailoğullarının Yahya Aleyhisselam'ı ve babası Zekeriya Aleyhisselam'ı katletmeleri, daha doğrusu şehit etmeleri. Önümüzde bu iki ders var. Aslında ben bu iki dersi bu dersi de birleştirmek istiyorum ama biliyorsunuz bu dersleri biraz kısa tutup ikinci bir başka ders daha yapacağımız için. O yüzden böyle önümüzde Yahya ve Zekeriya Aleyhisselam'la ilgili iki ders var. Niye bunu öncelemek istedim kardeşler? Çünkü ilk Yahya Aleyhisselam şehit ediliyor. Anlatacağız inşallah. Sonra babası Zekeriya Aleyhisselam şehit ediliyor bak, değil mi? Zekeriya Aleyhisselam çok yaşlıyken Yahya Aleyhisselam doğuyor, değil mi? Ama ona rağmen ilk şehit edilen Yahya Aleyhisselam. Ondan sonra Zekeriya Aleyhisselam şehit ediliyor. İşte o ikisinin şehit edilmesinden sonra İsa Aleyhisselam göğe yükseltiliyor kardeşler. Onlar öldükten sonra İsa Aleyhisselam hala hayatta. Bu yüzden işte İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesi konusunu anlatmadan önce sıra evvela işte bu söylediğimiz konularda. O yüzden İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesi konusunu inşallah iki ders sonra anlatacağız. Hadi hatırlarsanız daha önceki dersimizde Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ın müjdelenmesini anlatmıştık, değil mi? Bu kıssayı bildiren ilgili ayetleri okumuştuk. Sonra da işte İsa Aleyhisselam'a başlamıştık. Şimdi tekrardan işte Yahya Aleyhisselam'a dönüyoruz. Kardeşler, o zaman da belirtmiştik. İsa Aleyhisselam'la Yahya Aleyhisselam arasında bir nesep bağı vardı, değil mi? Bunlar akrabalar. Dedik ki iki görüş vardı. Birincisi kardeşler, Zekeriya Aleyhisselam Meryem Aleyhisselam'ın ablasıyla evliydi. Bu bir görüş. Diğer görüşe göre ise kardeşler, Meryem Aleyhisselam'ın teyzesiyle evliydi. Yani o zaman Yahya Aleyhisselam birinci görüşe göre İsa Aleyhisselam'la teyze çocuğu. İkinci görüşe göre ise, ki o zaman demiştik Allah alem bu daha doğru gözüküyor, Meryem Aleyhisselam'la teyze çocuğu kardeşler. İsa Aleyhisselam'la değil de Yahya Aleyhisselam'la Meryem Aleyhisselam ikisi teyze çocukları kardeşler. Yani böyle aralarında bir nesep bağı vardı. Dediğimiz gibi o zaman Yahya Aleyhisselam'ın doğumunu müjdeleyen ayetleri okumuştuk. Şimdi Yahya Aleyhisselam doğuyor. Peki İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam aynı dönemde yaşamış. Bunu biliyoruz. Peki aralarında ne kadar var biliyor musunuz? Kim daha büyük? Yahya Aleyhisselam mı İsa Aleyhisselam mı? Yahya Aleyhisselam daha büyük. Peki ne kadar daha büyük? Bir rivayete göre kardeşler, Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan 3 ay önce doğmuş. 3 ay önce. Bir rivayete göre 6 ay önce doğmuş. Başka bir rivayete ise 3 sene önce doğmuş. Yani Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan birazcık büyük yani. Aralarında fazla bir şey yok. Şimdi kardeşler konumuza geliyoruz. Neydi? Yahya Aleyhisselam'ın üstün vasıfları, özellikleri. Bunu da kardeşler Allah Azze ve Celle Meryem suresinin 12. ve 15. ayetlerinde bize bahsetmiş. Bu okuyacağımız ayetlerde Allah Azze ve Celle Yahya Aleyhisselam'ın özelliklerinden, üstün sıfatlarından bahsediyor. Okuyalım şimdi ayetleri. Estaizu billah. Ya Yahya. Ey Yahya. Allah Azze ve Celle sesleniyor Yahya Aleyhisselam'a. Bir emir gelecek. Nasıl sesleniyor tabii? Vahiy yoluyla, değil mi? Bir melek vasıtasıyla Allah Azze ve Celle Yahya Aleyhisselam'a söyleyeceğini söyleyecek. Hani Yahya Aleyhisselam doğmuş, büyümüş ve şimdi işte bu okuyacağım emirle Yahya Aleyhisselam'a nübüvvet veriliyor kardeşler. Şu okuyacağımız emirle nebi olarak görevlendiriliyor Yahya Aleyhisselam. Neymiş? Huzil kitabe bi kuvve. Kitabı kuvvetle al. Kitabı kuvvetle tut. Ne demek? Yani kitaba sımsıkı sarıl. Burada kitapla kastedilen ne kardeşler? Tevrat değil mi? Çünkü Musa Aleyhisselam'dan beri hep Tevrat'la zaten hükmediliyor. Sonra İncil geliyor dedik önceki dersimizde. Burada kitaptan kasıt yani Tevrat'ı kuvvetle, ciddiyetle al, tut. Tevrat'a sımsıkı sarıl. İşte bu emirle kardeşler Yahya Aleyhisselam nebi olarak görevlendiriliyor. Ne demek kardeşler kitabı kuvvetle al, tut? Yani şunlar gelir. Hepsi girer bak şu söyleyeceklerimin içine. Yani müfessirlerin söyledikleri. Yani Tevrat'ın lafızlarını ezberlemek suretiyle. Değil mi? Yani Tevrat'ın lafızlarını ezberleme konusunda bir çaban olsun. Yani kitaba sımsıkı sarılmanın manalarını söylüyoruz. Bir mesela bu. Azimle, sebatla, kararlılıkla Tevrat'ın lafızlarını ezberle. Ondan sonra Tevrat'ın manalarını anla. Ve anladığın manalar üzerinde tefekkür et. Düşün. Değil mi? Bunların hepsi girmez mi? Ve keza Tevrat'ın emirleriyle ve nehirleriyle amel et. Amel etme konusunda azimli ol. Yani kararlı ol, ciddi ol yani değil mi? Hani sımsıkı tutun diyor ya. Amel konusunda hırslı ol. Çok dikkat et. Hükümlerini tatbik et. Bunun manası bu kardeşler. Ve Aleyhisselam tabii ki Allah'ın bu emrine boyun eğiyor ve Tevrat'a bu söylediğimiz şekilde yöneliyor. Buradan kardeşler bizim kendimize çıkaracağımız ders ne? Demek ki Allah kitabına böyle tutunmamızı emrediyor kardeşler. Tevrat'a böyle sıkı tutun. O zaman biz de buradan ne anlayacağız? Allah bizden Kur'an'la bağlantımızın nasıl olmasını istiyor? Yani Kur'an'ı ciddiyetle kuvvetle alın, tutun. Ne demek? Bir, Kur'an'ın lafızlarını okuyarak değil mi? Kur'an'ı hiç anlamadan bile okumak nedir başlı başına? Bir ibadettir. Peki bu yeter mi kardeşler? Zaten bu konuda bile biz çoğumuz sıfırda kalıyoruz değil mi? En son ne zaman Kur'an okuduk yani? Bir hafta, kimimiz bir ay, kimimiz 3-4 ay önce okumuş. Kimisi var Ramazan'dan Ramazan'a. En son okuduğumuzda belki 200 sayfa falan yani. Da kimilerimiz bak Kur'an okumayı bile bilmiyor düşün. Kaç yaşına gelmiş bu davadatta şuradan kaç sene olmuş da Kur'an okumayı bile bilmiyor. Bilse de böyle çok yavaş yavaş ağır okur bir sürü hatalar çıkartıyor. Birincisi bu. İkincisi manalarını anlamak değil mi? Kur'an'ı Allah sırf okumak için indirmedi ki. Manaları anlamak ve bu manalar üzerinde ne yapmak? Tefekkür etmek, düşünmek. Bundan ibretler alarak, dersler çıkararak değil mi? Bir de içindekilerini uygulayarak, gereğince amel ederek. Peki kardeşler sen bir ayetinde Allah Azze ve Celle Kur'an'ı bunun için indirdiğini zaten ifade ediyor. Yani Kur'an sadece okunması için değil. Ne diyor? Biz Kur'an'ı indirdik. لِيَدَّبَّرُوا اَيَاتِي Ayetlerini düşünüp tefekkür etsinler diye. Sırf okuma değil. Anlayacağın manayı ve üzerinde ne yapacaksın? Tefekkür etmeleri için. وَلِيَتَذَكَّرُوا اُلْ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri öğüt alsınlar, ibret alsınlar, dersler çıkarsınlar ve gereğince amel etsinler diye biz Kur'an'ı indirdik diyor. Kur'an'ın indirilme amacı bu kardeşler. Dolayısıyla Kur'an'a işte sıkıca tutunmayı emrediyorsa o zaman Kur'an'a sıkıca tutunmanın manasının bu olduğunu bilelim. Yani o zaman kardeşler işte şu saydığımız işte okumak, anlamak, üzerinde tefekkür etmek, ders çıkartmak ve en önemlisi amel etmek. Bunları ne kadar yapabiliyorsak kardeşler o kadar Kur'an'a kuvvetle, ciddiyetle sarılıyoruz demektir. O anlamda Allah'ın işte bu emrini, Yahya Aleyhisselam'a da emrettiği bu emrini o oranda yerine getiriyoruz demek. Herkes kendisine baksın. Ben bunları ne kadar yapıyorum? Ama bu saydıklarımızdan ne kadar da uzaksak o zaman o oranda bilelim ki Kur'an'la alakamız, bağımız zayıf, Kur'an'la yakınlığımız uzak. Bunun da hesabı bize kıyamet günü sorulur. Allah bu konuda bizleri ıslah etsin. Kur'an'ı seven, Kur'an'a bu şekilde yönelen kullarına eylesin.
وَاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّ
Ve o Yahya'ya biz daha çocukken, yaşı küçükken, henüz buluğ çağına ermeden biz ona hikmet verdik diyor. Küçüklüğünden beri onda hikmet vardı diyor. Subhanallah, küçüklüğünden beri. Ne demek hikmet verdik kardeşler? Yani ona doğru düşünüp Doğru kararlar verme yeteneği vermiş Allah. Bu demek kardeşler. Hem konuşmaları hem de Yahya Aleyhisselam'ın fiilleri, işleri, amelleri böyle yerli yerindeymiş. Yani ne demek kardeşler? Çok akıllı birisiymiş demek Yahya Aleyhisselam. Değil mi? Yani doğru düşünüp doğru karar verebiliyorsa hem fiillerinde hem sözlerinde yerli yerinde olma özelliği varsa yani bu ne demek? Çok akıllı birisiymiş. Ona akıl verdik. Keza buna ne gelir? Müfessirlerin verdiği manaları söylüyorum. Tevrat'ı güzel anlama kabiliyeti verdik demek aynı zamanda. Ve Musa Aleyhisselam'a indirilen o dini, dinin hükümlerini fıkh etme. İdrak etme. Allah'ın hükümlerini bilme. İlim verdik yani. Ne zaman verilmiş? Bu hikmet yani anlattığımız anlamıyla. Daha çocukluğunda. Bakın bir rivayete göre Yahya Aleyhisselam'a bu anlayış işte anlattığımız şekilde bu akıl, bu zeka 3 yaşındayken verilmiş. İlginç. Bir rivayet böyle. Bu ayet zaten açık. Sabi ya diyor. Daha sabi, çocuk. Daha buluğ çağına ermeden bak Allah bu özelliği verdik diyor Yahya'ya. Bir görüşe göre 3 yaşında Allah bunu vermiş. Bir görüşe göre ise 7 yaşında vermiş kardeşler. Allah alem bir sabi. Ama bu özellik ona buluğ çağına ermeden önce verildiği kesin. Bakın bir rivayet var. Bir gün çocuklar Yahya Aleyhisselam'a gelip demişler ki Yahya demişler gel bize beraber gidelim. Oyun oynayalım beraber. Onu oynamaya çağırmışlar. Daha küçükken Yahya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam da onlara demiş ki مَا لِلَّعْبِ خُلِقْنَا bizler oyun oynamak için yaratılmadık ki. Biliyor musun bak yani buradan biraz hikmeti gör. Gelin beraber gidelim. Allah için namaz kılalım. Allah'a dua edelim. Allah'ı analım. Allah'ı zikredelim. Gelin bunu beraber yapalım diye. Çocukken bunu söylediği rivayet ediliyor. Bakın kardeşlerim çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İbn Abbas diyor ki, şimdi bak biz ne dedik? Biz ona hikmeti verdik diye tercüme ettik ya. Bakın İbn Abbas diyor ki, buradan kasıt ve etenel hukme diyor ayette. Hukme. Biz hukmu hikmet diye tercüme ettik. Bakın burada hükümden kastedilen nübüvvettir diyor. Subhanallah. Yani biz ona daha küçükken, Allah Allah, daha buluğ çağına ermeden önce peygamberlik verdik demek. Zaten peygamberlik verilmişse nebi olan kimse de zaten bu açıkladığımız zaman da hikmette yok mudur zaten? Hem akıllı olmak, anlamak, fıkh etmek falan söyledik ya. Yani bunun ötesinde İbn Abbas ne diyor ona? Daha çocukken nübüvvet verdik. Allah Allah. O zaman buna göre kardeşler Yahya Aleyhisselam daha buluğ çağına henüz ermeden önce nebi olmuş. Ona vahyedilmiş. Dedik nasıl nebi oluyor? Tevrat'ı kuvvetle al değil mi? Öyle dedi ya. O zaman bak bu emirle ne zaman muhatap oluyor? Daha buru uçağına ermeden önce. Peki ne zaman? İşte az önce söylediğimiz gibi. O zaman bir rivayette göre 3 yaşında nebi oluyor Yahya Aleyhisselam. 3 yaşında nebi. 3. Bir rivayete göre 7 yaşında. Allah Allah. Diyeceksin ki nasıl oluyor bu iş ya? Çocukken yani nebi olmak. Tamam hadi akıllı olmayı, zeki olmayı anladık değil mi? Az önce ilk ona manayı verdik ya. Peki nebilik yani? Zaten nübüvvet demek değil mi? Harikulade olan şeyler demek değil mi kardeşler? Yani bir kimse peygamberse, nebiyse, rasulse ondan ne görmek mümkün? Harikulade olağanüstü şeyler görmek mümkün zaten. O yüzden yine bir çocuğun daha bu uçağına ermemiş bir kimsenin nebi olması gayet normal kardeşler. Ama dediğim gibi ilk verdiğim manada ise yani orada hükümden kastedilen nübüvvet değildir, peygamberlik değildir. Hikmet verdik demek, nübüvvet verdik demek değil. O zaman bu söylediklerimizden şu sonucu çıkartıyoruz kardeşler. Çocuk yaşta Yahya Aleyhisselam'a hikmet verildi. Kesinlikle. Bunda şüphe var mı? Açıkladık. Ama nübüvvet ise işte iki görüş var. Yani bildiğim iki görüş var arkadaşlar. Belki başka görüşler de varsa bilmiyorum. Bir görüşe göre işte dediğim gibi daha buluğ çağına ermeden nübüvvet veriliyor. Ama ikinci görüşe göre ise nübüvvet buluğ çağına erdikten sonra veriliyor. Bak yani buluğ çağına eriyor ki buluğ çağına ermek ne demek? Hani emre muhatap olmak olunan zaman değil mi? Artık kişinin emirle mükellef olduğu zamandır değil mi? O yaşa ulaştığı zaman diyorlar bu görüş sahipleri. Ne zaman ki emre muhatap olunacak yaşa geldi. Kişinin yani bir insanın emredildiği yaşa geldi. O zaman Allah dedi ki ey Yahya Tevrat'ı sıkıca tut. O zaman Bu görüşü hocam alsak. Yahya Aleyhisselam çok küçük bir yaştayken yine nebi oluyor değil mi? Yani o zaman işte 13 yaşında, 14 yaşında, hadi taş yazısında 15 yaşında değil mi? Yani buluğ çağına erme yaşın. Ona erdiği zaman emirle muhatap olma yaşına geldiği zaman diyorlar peygamber oldu. Ama demek ki çok erken yaşta anlıyoruz ki, dediğim gibi belki bu iki görüşten başka görüş var mıdır bilmiyorum. Ama buna göre çok erken yaşta Yahya Aleyhisselam peygamber oluyor. Devam ediyor arkadaşlar ayete. Ve hananen min ledunna, ve biz Yahya'ya diyor katımızdan hanan verdik. Ne demek? Hani insanlara karşı şefkat duygusu verdik. İnsanlara karşı çok merhametliydi. Kalbinde onlara karşı muhabbet, sevgi vardı diyor. Kalbi çok yumuşak birisiydi diyor. Dolayısıyla bize de bu vasfı hem yakınlarımıza hem kardeşlerimize, uzak olan dostlarımıza karşı uygulamayı nasip ve müyesser kız. Böyle çok şefkatli, merhametli, Müslümanlara karşı muhabbeti olan, kalbi yumuşak olan bir kimseymiş. Ona böyle bir özellik verdik diyor. Ne kadar muhterem bir insan bakın. Ve zekaten. Ve biz ona temizlik verdik. Ne demek temizlik? Hani günahlardan temizlik verdik. Subhanallah. Yahya Aleyhisselam günahlardan ve kötü vasıflardan, hasetlerden, kötü ahlaklardan korunmuş, masum birisiydi. Ahlakı güzel. Övülen vasıflarla bezenmiş, edepli, ahlaklı bir kimseydi diyor. وَكَانَ تَقِيَّ ve muttaki birisiydi. Yani Allah'tan korkan, Allah her emrinde itaat eden ve her nehyedeceğinden kaçınma noktasında Allah'a itaatkar, farzlarını getiren, haramlardan kaçıran birisiydi. Bakın İbn Abbas diyor ki, bu okuduğum ayetin tefsirinde. لَمْ يَعْمَلْ بِذَنْبٍ Yahya Aleyhisselam hiçbir günah işlemedi diyor. Hiçbir günah işlemedi. Tamam, diyeceksiniz ki zaten peygamberler nedir günahlardan? Masumdur değil mi? Ama bakın. Şimdi bazı rivayetler okuyacağım. Bu şekilde anlayın. Yahya Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden ayrı bir özelliği var bu noktada. Nasıl diyeceksiniz? Bakın İmam Ahmed'in Müsned'de geçen bir hadis. Diyor ki hadiste Resulullah Aleyhisselam. Tabi bu hadis kardeşler Ahmet Şakir ve Elbani sahih olduğunu söylüyor. İlmi emanet gereği bunu söyleyeyim. Ama bazı alimler bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Yani tartışmalı. Kimileri sahih, kimilerin zayıf dediği bir hadis. Diyor ki hadise göre. مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمْ Adem oğullarından hiç kimse yoktur ki illa mutlaka kat akta mutlaka hata etmiştir. İlla bir hatası ufak tefek de olsa bir günah vardır. Ya da hata işlememişse bile. اَوْ هَمَّ بِخَطِيَةٍ Hata işlemeyi, günah işlemeyi böyle istemiştir. Yani hata işlemeye çok yaklaşmıştır. Neredeyse yapacaktır. Öyle bir isteği, bir niyeti olmuştur, aklına gelmiştir ama yapmamıştır. Yani ya yapmıştır ya da neredeyse yapacaktır. Herkes mutlaka, bak, peygamberler de buna dahil. Ama bundan kim hariç diyor? Leyse Yahya bine Zekeriya. Ama Zekeriya oğlu Yahya bundan hariç. Ne en ufak bir günah işlemiş ne de bir günah işlemeyi aklından geçirmiş. İşlemeye ne de çok yaklaşmış. Neredeyse işleyecek duruma yok yok bu bile yok. Subhanallah. Bakın şu okuyacağım rivayet zayıf bir rivayet. Yani konu bak gelen rivayetleri sözlere naklediyorum ki. Yani anlayın Yahya Aleyhisselam en azından nasıl bir vasfa sahip olduğunu kesin olarak bilebilirim yani bu noktada. O zayıf olan rivayete göre Resulullah Aleyhisselam diyor ki. Bütün Ademoğlu diyor yeti yevmel kıyamet yebelehu zemb. Az da olsa illa bir günahla Allah'a gidecek kıyamet günü. Bütün insanlar. Bütün insanlar bir günahla kıyamet günü Allah'a gidecekler ama Yahya Aleyhisselam bundan müstesna diyor. Bakın iki tane bir rivayet. O hiç günahla gitmeyecek diyor. Bakın işte bu okuduğum rivayetlere ötürü bakın İmam Şafii bu rivayetleri esas aldığı için İmam Şafii diyor ki bakın İmam Şafii. لَا نَعْلَمُ أَحَدًا اُعْطِيَ طَاعَةَ اللّٰهِ Hiç kimse bilmiyoruz ki bu kimseye Allah'a itaat verilmiş. Hani Allah onu ibadet etmeye muvaffak kılmış. Ve bu itaatine, bu salih amellerine herhangi bir günah karıştırmamış. Böyle kimseyi hiç bilmiyoruz. İlla Yahya bin Zekeriya. Ancak Yahya Aleyhisselam diyor. Subhanallah. Yani mutlaka diyor bir kimse çok ibadet eden birisi olsa bile o ibadetlerine ne karıştırmıştır mutlaka? Bir masiyet, bir günah karıştırmıştır mutlaka. Ancak bundan kim müstesnadır? Bak İmam Şafii söyledi. Dedik ya yani senetlerinde zayıflık var, kimileri zayıf diyor falan dedi ki yani. Ama Şavvak buna itibar etmiş. Hatta İbn-i Teymiye bile bak. İbn-i Teymiye bile Mecmul Fetava diyor. Hiçbir Ademoğlu yoktur ki mutlaka ya hata etmiştir ya da hata etmeyi istemiştir. Ancak Yahya Aleyhisselam müstesna diye hadisten alıntılayarak kendi sözü olarak Mecmul Fetava'da bunu zikrediyor. Böyle çok mübarek bir insan. Subhanallah, düşünsene hayatı boyunca günah işlemeyi bırak, günah işlemeyi bile istememiş. Yani işlemek üzere bile olmamış yani, subhanallah. Ne kadar farkımız var değil mi? Bizim mesela günah işlemediğimiz bir gün var mı acaba yani? İster küçük olsun, ister büyük olsun yani. Ufak tefek olsa da günah işlemediğimiz bir gün var mı acaba? Yani çok fark var gerçekten. Allah bizleri muvaffak kılsın. Hele ki şu zamanda değil mi? Günaha dalmamak, işlememek, günahla uzaklamak çok zor. Allah bu dünyadan güzel bir şekilde ayrılmayı nasip etsin. Şehadetle temiz etsin değil mi bizim? Şehidin bütün günahları affolunuyor. Evet kardeşler, devam ediyoruz. وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ Ve diyor, biz Yahya'yı anne ve babasına iyilik yapan birisi olarak kıldık diyor. Yahya Aleyhisselam annesine ve babasına iyilikte bulunan, ona iyi davranan birisiymiş. Hem sözleriyle, konuşmalarıyla iyi davranıyor, hem de fiilleriyle, hareketleriyle. Onlarla karşı yumuşaktı diyor. Anne babasına en ufak bir şekilde eziyet etmezdi. Onları üzmez, onları kalbini kırmazdı. Ne sözlü olarak ne de fiil olarak anne babasına kötülük etmez. Anne babaya itaatin, onlara iyilikte bulunmanın ne kadar derecesi büyük olduğunu biliyoruz değil mi? Buna benzer ayet nerede söylenmişti? Hatırlayın. İsa Aleyhisselam değil mi? Bebekken konuştuğunda, birazdan o ayeti hatırlatacağız. Yine beni Allah anneme iyilikte bulunan birisi kıldı diye. Yine bu ayete benzer o zaman o ayeti okumuştuk. Yahya Aleyhisselam'ı da biz böyle kıldık diyor. Nazıyla bize de bu ahlakı nasip etsin. O zaman da söylemiştik değil mi? Yani bizim şu neslimiz ve bizim çocuklarımız gerçekten bu konuda sınıfta kalıyoruz yani. Genel olarak insanlar anne babalarına karşı maalesef yani iyilikte bulunma konusunda çok sıkıntıları var. Anne babamıza saygısız gidiyoruz, üzüyoruz. Allah bize ıslah etsin. Bu konuda hepimizi düzelsin. Bu çok önemli bir şey yani. Bakın şunu biliyoruz ya, yeri gelmişken kısaca ondan da bahsedeyim. Hani anne babaya itaat nedir? Farzı da hep bunu biliyoruz değil mi? Eyvallah. Ama nasıl itaat farz biliyor musunuz? Üç şart var. Eğer bu üç şart yerine gelirse o zaman anne babaya itaat etmek, onların isteklerini yapmak farzdır. Üç şartın yerine gelmesi lazım ama. Birincisi kardeşler, çünkü bazıları yani anne babaya itaat yani ne derse onu yapman lazım, yapmazsa sen harama giriyorsun diye anlıyorlar ya, bu öyle değil. Şu üç şart olursa öyledir. Birincisi, anne babanın emrettikleri şey ihtiyaçları olan bir şey olacak. Ya da onların faydasına olan bir şey olacak. Anne baba ihtiyaçları olan bir şeyi çocuğuna emredecekler. Birinci şart bu. Hiç ihtiyacı yok o söylediği şeye. Şunu yap mesela diyor ama ona ihtiyacı yok. Ona hiçbir faydası yok. Öyle söylüyor sadece. Bu birinci şart kardeşler. Bu şart yerine gelmezse itaat gerekmez. İkincisi kardeşler, istedikleri şey çocuğa zarar veren bir şey de değilse. Bir şey istiyorlar ama yani zanlı galiple ya da kesin olarak biliyor ki o bana zarar verecek. Biliyorum, zarar bana zarar dönecek yani. Böyle bir şeyse, ikincisi de hepimizin bildiği gibi günahta tabi değilse değil mi? Çünkü hiç kimseye günahta itaat yoktur. O zaman onlara itaat etmek, onların isteklerini beklemek farzdır kardeşler. Bunu da fıkhını böylelikle bilmiş olalım. Devam ediyor. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا Ve Yahya cebbar birisi değildi. Yani insanlara böyle karşı kibirlenen, gururlu, insanlara yukarıdan bakan birisi değildi. Keza onları azarlayan, onlara zulmeden birisi değildi. Bilakis insana karşı mütevaziydi. Allah bizlere bu ahlak nasip etsin. Kardeşime kadar mütevazi olmak, onlara karşı kibirlenmemek, onları azarlamamak, onları insanlar arasında rezil etmemek, kalbini kırmamak, onurunu, haysiyetini zedelememek. O böyle birisi diyor, mütevaziydi diyor Allah'ın kullarına karşı. Asiyen ve Rabbine isyankar birisi de değildi. Allah'ın emrini bir tane yerine getiren, çokça ibadet eden birisiyim. Zaten rivayetlerde bu geçiyor. Çokça ibadet eden, böyle uzlete çekilen, yalnız kalmayı çok seven ve orada çokça ibadet eden birisiymiş Yahya Aleyhisselam. Ve sonra diyor ki ve selamun aleyhi, Yahya'ya selam olsun. Yevme vulide doğduğu gün ve yevme yamutu öldüğü gün ve yevme yub'atu hayya ve diri olarak kabrinden çıkartılacağı gün selam olsun. Aynı ifade kim için de geçmişti? İsa Aleyhisselam için de geçmişti değil mi? Bu son okuduğumuz ayetler İsa Aleyhisselam için de geçmişti kardeşler. Ne demekti yani bu? Bak üç yerde değil mi? Allah üç yerde
selamun aleyhi diyor. Yani Yahya için selamet vardır Allah'tan. Üç yerde. Bir, doğduğu gün. Hani doğduğu günde Allah diyor ki onun için benden bir selamet, bir eman, bir güven oluşmuştur. Ne demek kardeşler bu? Biz burayı İsa Aleyhisselam için nasıl açıklamıştık? Kim söyleyecek? Aleyhisselam doğduğu zaman ne olmuştu? Heh. Değil mi? Çünkü demiştik insan doğduğu ilk zaman şeytan ne yapar? Bak, bütün insanları. Hiç istisna yok bunda. İlk doğduğun an şeytan ona dokunur diyor. Parmağıyla iki yanını dürter diyor. Bu yüzden bebek diyor bağırır diyor. Anne kanına çıkarken. Böyle açıklamış değil mi İsa Aleyhisselam için? Çünkü hadiste diyor ki İsa ve Meryem hariç bütün insanlar buna çarpılmıyor ama o ise şeytan korunmuştur. Şimdi bakın belki diyoruz belki Yahya Aleyhisselam da burada diyor ya şimdi doğduğu gün onun için bir selamet vardır. Güven vardır diyor ya şeytandan güven. O da doğduğunda böyle şeytana yaklaşamamıştır. Manası gelebilir yani. Eğer öyleyse o zaman tarihte insan olduğundan sadece 3 kişi hariç. Diğer bütün insanlar hepimiz dahil şeytan tam doğduğumuzda bize yanımıza şöyle bir parmağıyla dürtmüş o yüzden ağlamışızdır. O zaman 2'di. Rivayetler 2 yaşıyor ama bu eğer böyleyse o zaman Yahya Aleyhisselam'a da buna ekleyebiliriz. Ya da yani burada bundan başka bir şey de kastediliyor olabilir. Allah alem bir sevap. İkincisi öldüğü gün de selam onun içindir. Ne demek öldüğü gün? Yani ölüm için ruhunu almaya gelen melekler böyle güzel yüzlü melekler olacak. Değil mi? Bu melekler onu karşılayacak. Keza sorgu meleği gelip kabrinde sorguya çekmeyecek demek aynı zamanda. Ve yevme yub'asu hayye ve kabrinden çıkartılacağı gün. Yani kıyamet gününün korkularından selametli olacak. Cehennem azabından selametli olacak ve cennetlik olacak. Bakın dikkat edin kardeşler. Değil mi ki hem İsa Aleyhisselam da Yahya Aleyhisselam için bu geçerli. Özellikle bak üç yeri zikrediyor değil mi Allah Azze ve Celle? Özellikle üç yerde benim için selamet var. Onun için selamet vardır, güven vardır diyor. Niye özellikle bu üç yer? Kim söyleyecek? Değil mi? Çünkü bak bu üç yer kardeşler insanoğlunun son derece zayıf olduğu. Son derece muhtaç olduğu değil mi? Çok yabancı olduğu, yabancılık çektiği ve Allah'ın rahmetine muhtaç olduğu yerler değil mi? Bak çocuk anne karnında. Ne zamandır hep oraya alışmış. Bir anda ne yapıyor? Anne karnından çıkıyor. Yeni bir şeyle karşılaşıyor. Yani yabancılık çekiyor. Tam öyle zayıf olduğu bir an değil mi? Son derece böyle muhtaç olduğu bir an. İkincisi de keza ölüm değil mi? Kişi öldüğü zaman da ruhu tam çıktığı zaman da farklı farklı varlıklar görüyor değil mi? İşte ne acayip bir şey yani. Bir ruhun çıktığı an bambaşka varlıklar görüyorsun. Acayip. E bir de dirilttiği gün değil mi? Kendini mahşer meydanında buluyorsun. Yani son derece böyle insanın zayıf olduğu ve yabancılık çektiği yerler olduğu için özellikle bu üç yerde onlar için selam vardır diyor. Allah'tan bir güven vardır diyor. Evet bu müjdeye o ve İsa Aleyhisselam mazur olmuşlar. Son olarak kardeşler hatırlatma yapacağım. Biz Âl-i İmrân suresinin 39. ayetini okurken yine Yahya Aleyhisselam'ın iki özelliğini daha okumuştuk. Onu da hatırlatayım. İnşallah dersimi bitiriyorum. Ne diyordu ayette? Zekeriya Aleyhisselam'ı müjdeleyince ey Zekeriya sana bir Yahya diye bir çocuk müjdeleyeceğiz. O çocuk ne olacak? Seyyiden olacak. Yani kavmi içinde efendi olacak. O çocuğun kavminin önderi olacak. Onların başına geçip onları yönetecek, idare edecek. Bu ne demek kardeşler? Hani insanların içlerinde kendisine müracaat ettiği emir vasfına sahip özellikler olacak demek kardeşler yani. Bak Yasemin başka bir özelliği de buymuş yani. Bunda emirlik, insanların kendisine gelip müracaat ettiği, insanları idare eden vasıfları, güzel özellikleri olan çocuk olacak. Bir de neydi? Ve hasuran, kadınlara yaklaşmaktan korunmuş bir çocuk olacak senin çocuğun. Yani bu da bak bir başka vasıf. Dersem Yahya Aleyhisselam'ın vasıfları ya. Ne demekti kardeşler bu? Bir görüş neydi? Yani Yahya Aleyhisselam yani kadınlara karşı hiç şehvet duymaz. Allah ondan bu şehveti almış. Yani böyle değildi değil mi kardeşler? Bilakis şehveti var. Kadınlara karşı aslında rağbeti var. Ama kendini Allah'ın korumasıyla şehvetlerden alıkoyabiliyordu kardeşler. Buna güçletilmesine rağmen kadınlara yaklaşmıyordu. O yüzden hiç evlenmemiştir. Yahya Aleyhisselam hiç evlenmemiştir kardeşler. O kadar yani çok iffetli birisi. Ve o kadar zahit birisi kardeşler. Dünyadan ele tek çekmiş birisi. Dediğimiz gibi uzadı çok severdi. Zahit olduğuyla alakalı da böyle kaynaklarda bilgiler verir. Ve çokça da Allah Azze ve Celle ibadetle meşhur olduğu için hiç kadınlara böyle bir isteği meyli olmamış yani. Ama buna kudreti gücü olmasına rağmen.
Şimdi ikinci derse geçeceğimiz için inşallah bu ders burada kalsın. İnşallah bir sonraki derste dediğimiz konuyu anlatacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.